Ayrım 4. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009. Ayfer Gürdal Ünal. Sayfa 53. 2. Bölüm. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilerin Temsili. Türk Çocuk Edebiyatında engellilerin temsilini araştırırken ilk karşılaşılan sorun bibliografya sorunu olmuştur. Ülkemizde henüz çocuk kitaplarına yönelik bir bibliografya çalışması yoktur. Bu nedenle arama seçenekleri olarak internet ortamında kör, sakat, aksak, sağır, özürlü, engelli, topal, dilsiz gibi terimler kullanıldıktan sonra bulunan kitaplar değerlendirilmiş, çocuk kitapları yayımcılarının katalogları taranmış, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği üyelerinden yardım istenmiş ve tüm bu süreç sonunda 1969-2009 yılları arasında içinde engelli karakter bulunan 40 anlatı saptanmıştır. Bu 40 anlatının 5'i masal, 2'si resimli öykü kitabı olup 3 ila 8 yaş grubu için tasarlanmıştır. Geri kalan 33 anlatının 19'u roman, kalan 14'ü ise öyküdür. Bu 33 anlatı 8 ila 12 yaş grubuna uygundur. Yine bu 33 anlatının 32'si gerçekçi kurgular olarak sınıflandırılabilir. Ayşe Çekiç Yamaç'ın İncili Kavağı ise fantastik motifleri olan bir romandır. Ayşe Çekiç Yamaç, İncili Kavak, Bu Yayın Evi, İstanbul 2004. 40 anlatının içinde yer alan engelli karakterler ağırlıklı olarak ortopedik engellidir. 24 ortopedik engelliyi 9 görme engelli, 6 işitme engelli, 2 kambur, 2 zihinsel engelli, 1 epileptik ve 1 doğuştan büyük başlı çirkin yüzlü karakter izler. Engelli karakter sayısının anlatı sayısından fazla olmasının nedeni bazı kitaplarda birden fazla engelli karaktere rastlanmasıdır. 40 yıllık süre içerisinde yalnızca 40 anlatıya ulaşılmış olması çok dikkat çekicidir. Daha da önemlisi, özellikle 3 ila 8 yaş grubuna uygun eserlerin biri hariç tümü piyasada değildir. Ya baskıları tükenmiştir ya da artık basılmama kararı alınmıştır. Eserlerin ağırlığını 8 ila 12 yaş grubu çocuklarına yönelik anlatılar oluşturur. Bu yaş grubu ilköğretim dönemindedir, okul ve arkadaş çevresi içindedir. Ailenin örneklemesi ve iletileriyle geliştirmeye başladığı kişilik özellikleri, artık okuldan ve arkadaş çevresinden aldığı etkilerle iyice şekillenecektir. Sever, ilköğretim dönemi çocuklarının bir gruba uyum sağlamak, ait olmak istediklerini belirtir. Bu yaş grubu kendi yeteneklerine de önem verilmesini bekler. Arkadaşlarının kendileriyle ilgili beğenileri önem kazanır. 10 ila 12 yaşına geldiklerinde çocuklar bireysel beceri ve yeteneklerini yaşıtlarınınkiyle gerçekçi biçimde karşılaştırabilirler. İç denetimlerini sağlayabilir, hata ve başarılarından kendilerinin sorumlu olduğunu düşünürler. Sever, adı geçen eser, sayfa 62-63. Kişilik gelişim özellikleri yukarıda açıklanan 8 ila 12 yaş grubu çocukları, toplumsal gelişim özellikleri açısından yüzleri arkadaşa dönük bir evrededirler. Sever'in belirttiği gibi 8 ila 10 yaşlarında yeni arkadaşlıklar kurmak, arkadaşları tarafından kabullenilmek ve değer verilmek isterler. Sever, adı geçen eser, sayfa 70-71. Çocuk, kurduğu arkadaşlıklarla yaşama ilişkin yeni deneyimler kazanır. Kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varırken, çevresindekilerin duygu ve düşüncelerini de anlamaya başlar. Çocuklarda eşitlik duygusu gelişimi gözlenir. 6 ila 8 yaş grubuna göre daha esnektirler. Bu yaş grubuna özellikle deneyim arttırıcı, yaşamı ve insanı tanımayı sağlayıcı okumalar önerilir. Çocuklar 10 ila 12 yaşa geldiklerinde aileye eskisi kadar bağımlı değildirler. Daha çok arkadaşlarıyla olmak isterler. Çevresindeki adaletsizliklere tepki gösterirler. Cinsiyetleriyle ilgili roller çok belirginleşir, karşı cinsle ilişki kurma eğilimi başlar. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere aile, okul, arkadaş ve dış çevre çocuğun kişilik gelişimi ve toplumsal gelişimi üzerinde çok etkili olduğundan, eserlerimiz de çocukları en çok bu çevreler içinde ele aldıklarından eserlerin incelenmesinde bu kıstaslar dikkate alındı. Engelliler, aile çevresi, okul çevresi, arkadaş çevresi içinde incelendi. Diğer diye tanımlanan son bir sınıflamada ise dış çevre ele alındı. Dış çevreye hastanede, askerlik şubesinde, parkta, otobüste yaşananlar da dahil edildi. İncelenen çevrelerde engelliye olan tutum ve yaklaşımda yıllar içinde bir değişim olup olmadığını rahatça görebilmek amacıyla bölüm içinde kronolojik sıraya uyulmaya gayret edildi. Tanımlanan bu dört evre içinde incelenen eserler, son kez engellinin iç dünyasına odaklanılarak değerlendirildi. Bu safhada engelli karakterin sevinçleri, üzüntüleri, kırgınlıkları, umutları, geleceğe yönelik düşleri, kısaca kimliğini oluşturan iç dünyasına odaklanıldı. Bu iç dünyadan ses duymak zordu. Eserlerde engellinin iç dünyasına ulaşma zorluğunun nedenleriyle ilgili bölümde örneklerle gösterildi ve tartışıldı. Artık 1969-2009 yılları arasında Türk çocuk edebiyatı anlatılarında saptanan engellileri önce aile çevresi içinde incelemeye başlayabiliriz. Engelliler ve aile çevresi. İncelememize aile, engelli çocuk ilişkisiyle başladığımızda ele almamız gereken ilk anlatının çalışmamda rastladığım en eski anlatı olduğu görülür. Kemalettin Tuğcu'nun 1969 tarihli Garip isimli romanı, başı büyük, kolları bacakları sıska, karnı şiş, kurbağaya benzer bir çocuğun romanıdır. Kemalettin Tuğcu, Garip, İtimat Kitabevi, İstanbul 1969. Anlatıcı, Garip'in durumunu, onun dünyaya gelişi bu zengin ve kibar aile için bir felaket olmuştu diye anlatır. Sayfa 7. Garip'in annesi misafir geldiğinde, Garip ortada dolaşsın istemez. Annenin bu maskarayı ne bıraktın ortalığa, misafir var bir odaya kapat talimatıyla Garip odasına kapatılır. Sayfa 5. Anne çocuğun yüzüne bile bakmak istemez. Annenin 2 yıl sonra taş bebek gibi pembe ve sarışın bir yavrusu daha olur. Anlatıcı bu doğumdan sonra olanları şöyle aktarır. Aileye yaraşan çocuk dünyaya gelmiş, artık Garip'e acıyan bile kalmamıştı. Annesi onu uzaktan görse başını çevirirdi. Hatta gebeliğin sırasında yaşlı kadınlar, "Kızım sakın öteki maymunun yüzüne bakma," demişlerdi. Sonra karnındaki ona benzer. Garibi başlarına bela sayan aile halkı, bu zavallının ölüp ortadan kalkmasını bekler gibiydi. Öyle ya, hanımından hizmetçisine kadar her şeyin güzeline, iyisine, kibarına alışmış olan aileye bu çocuk bir kir, leke, bir mahcubiyet ve sıkıntı getirmişti. İtalik yazılan sözcüklere yapılan vurgu bu ve bundan sonraki alıntılarda bana aittir. Sayfa 12. Bu noktada Mary Douglas'ın kir kuramını da anımsamakta yarar var. Hatırlanacağı gibi Douglas, normal dışıyla başa çıkmak için verilen kültürel tepkilerden birini sakınma olarak belirlemişti. Bu örnekte aile, kir, leke olarak gördüğü Garibi bakılmak üzere gözlerinin görmeyeceği bir yere, köye gönderir ve kültürel tepki olarak Douglas'ın sakınmasını örnekler. Garip, köyde çok çalışıp burs kazanarak doktor olmayı başarır. Seneler sonra bir hastaya çağrıldığında bu hastanın vicdan azabı nedeniyle kabusların pençesinde kıvranan annesi Nazan Hanım olduğunu anlar. Bu romanda anne daha sonra pişman olmuştur ve rüyalarında şiş karınlı, ince kol ve bacaklı, koca ağızlı çocuğun anne diyerek üstüne geldiğini görür. Anlatıcı uzun uzun annenin kabuslarını betimler ve vicdan azabının altını çizer. Bu azaba çözüm Garip'in annesini affetmesidir. Garip annesini affettiğini, onu okşayarak, ''Hain annem, vefasız annem, senin bu ıstırabı çekmeni istemiyorum. Artık rüyalarına girmeyeceğim. Müsterih ol.'' sözleriyle anlatır. Sayfa 69. Bu anlatı, fiziksel özellikleri nedeniyle ailesi tarafından dışlanan bir çocuğu betimler. Ancak yazar, hem anneye vicdan azabı çektirerek dışlamanın olumsuz sonuçlarını vurgulamış, hem de Garibi anlatının sonunda sevdiğiyle evlendirerek ve doktor yaparak mutlu sona kavuşturmuştur. Kemalettin Tuğcu'nun 1977 tarihli Karanlıkta Bir Çocuk romanında ise, 10 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle kör olan Volkan'ın aşırı korumacı bir aile tarafından nasıl pasifleştirildiği vurgulanır. Kemalettin Tuğcu, Karanlıkta Bir Çocuk, Kurtuluş Yayınları, İstanbul 1977, sayfa 19. Bağımlı Volkan'ı, arkadaşlığı ve uyguladığı yöntemlerle bağımsızlık yoluna sokacak olan Nesrin karakterinin gözünden ailenin bağımlılık yaratan tutumu şöyle aktarılmıştır. Onu gözleri kör olduğu günden itibaren hareketsiz bırakmışlar. Giydiriyor, soyuyor, yemek yediriyor, elleriyle su içiriyorlardı. Kolundan tutmadan bir adım bile attırmıyorlardı. Sayfa 19. Bu aşırı koruyucu ailedeki anne de farklı bir biçimde de olsa oğlunun engelinden rahatsız olduğunu belli etmiş ve onu gözlüksüz görünce sert bir biçimde gözlüklerini takmasını istemiştir. Sonra bu davranışını, "Alışamadım bir türlü bu haline, yüzünde gözlük varken gözlerin var sanıyorum" sözcükleriyle açıklamaya çalışmıştır. Sayfa 82. Volkan ise, "O benim etten, kapanmış bir yaradan ibaret olan gözlerimi görmeye tahammül edemiyor" diyerek incindiğini belirtmiştir. Bu romandaki anne de Garip romanındaki anne kadar yıkıcı olmasa da çocuğunu olduğu gibi kabul edemeyen bir anne örneğidir. Garip ve Karanlıkta Bir Çocuk romanlarındaki dışlayan anneleri anlamak için belki de Julia Kristeva'nın bakış açısından faydalanabiliriz. Kristeva, özürlülerin dışlanmasını, özürlülük durumlarının bunlardan mustarip olmayanlarda yarattığı iyiliş olma endişesi, narsistlik yaralanma duygusu ve daha sonraki aşamada psişik ya da fiziki ölümün dayanılmazlığıyla yüzleşmekle açıklar. Kristeva, bu dışlanmışlığa kulak vermenin normal olanların kendi iç kalelerinde gedikler açacağını, varlığındaki eksikliklerle yüzleşmelerin sonucunu doğuracağını belirtir. Bu eksikliği kendinde tanıyıp fark eden, kendi içindeki onarılmaz olanla yüzleşen kişi, özürlü, eksikli bedenin içindeki özneyi keşfedip, özürlünün zayıflıklarının yanı sıra üstünlüklerini de paylaşmaya hazır hale gelir. Julia Kristeva, At the Limits of Living to Joseph Grigley, Atinia, Cilt 25, No. 1, sayfa 13-15, http://ece.uprm.edu/artsciences/atinia/atinia25-1 PDF. Erişim 24 Haziran 2010. Ancak ne bu iki eserdeki annelerin ne de göreceğimiz gibi genel olarak diğer eserlerdeki engelsizlerin bu yüzleşmeyi yaptığını söylemek mümkündür. Volkan'ın annesi Volkan'ın gözlerini gördükçe kendinden doğanın özrüyle yüzleşemediğinden gözlüklerini taktırıp normal olduğu yanılsamasına sığınmaktadır. Yine Kemalettin Tuğcu tarafından 1977 yılında yazılan Görmeyen Yavru'daki Lamia, engelli aile ilişkisindeki bir başka boyutu, suçluluk duygusunu örnekler. 3 aylıkken annesiyle babası onu severlerken salıncaktan düşürürler. Bu sadme sonucu çocuk görme yetisini kaybeder. Anne daha ileri yıllarda hasta olur, anlatıcı bu hastalığı şöyle nakleder. Genç kadın veremdi. Belki de düşürerek gözlerini kör ettiği çocuğuna karşı duyduğu devamlı bir acı yüzünden böyle hastalanmıştı. Kemalettin Tuğcu, Görmeyen Yavru, İtimat Kitabevi, İstanbul 1977, sayfa 25. Bu alıntı, engellinin kimi zaman aile fertleri üzerinde suçluluk duygusu yarattığını göstermesi bakımından iyi bir örnektir. Lamia, anne hastanedeyken bakıcının dikkatsizliği sonucu bahçeden kaçırılır. Uzun aramalardan sonra dilenirken bulunur. Onu bir dilenci çetesi kaçırmıştır. Lamia, çetenin elinden kurtarılır, aile birleşir. Anlatının sonunda yine bir düşme sonucu gözleri açılan Lamia, çocukluk arkadaşıyla evlenir. 1982 yılında yayımlanan Küçük Kambur romanında da kambur doğan bebek Engin'in çevre tarafından ailenin başına gelmiş bir ceza ve suçmuş gibi algılandığını görürüz. Köşkün emektarları aileyi mahveden çocuğa beddua ederler. "Allah'ım, tez günde bu musibeti ailenin başından kaldır. Onlar böyle bir cezaya uğrayacak suç işlemediler. Sen bu kambur çocuğun tez zamanda canını al da anası babası dünyasını bilsin." Kemalettin Tuğcu, Küçük Kambur, Kurtuluş Yayınları, İstanbul 1982, sayfa 4. Anlatıcının yaşantılarında bir çıban gibi büyüyen ve neşelerini kaçıran sözleriyle betimlediği Engin anne ve babasının 12 yaşında yitirir ve lalası tarafından büyütülür. Engellinin çocuk olmadığı iki eserden biri olan Yarım Adam'da ailenin babası Bekir Bey, tekerlekli sandalyede kafesçilik yaparak ailesini geçindiren bir karakter olarak kurgulanmıştır. Kemalettin Tuğcu, Yarım Adam, Şen Yıldız Kitapları, İstanbul 1987, sayfa 8-9. 11 yaşındaki kızı Sevim'in arkadaşı Erol, bir gün Sevim'in evine gelip kafesleri ve papağanı görmek ister. Ancak Sevim arkadaşının evine gelmesini istemez. Neden istemiyorsun? Kafescilik fena bir iş mi? Değil ama babam yarım adamdır.
Yarım adam mı? Ben şaşırmıştım. Kızın gözleri dolu dolu.
Evet dedi. Yarım adam.
Yarım adam nasıl oluyor?
Babamın dizlerinin üstünden beri ayakları yok.
Kızın yanaklarına birer damla yaş inmişti. Ben bir süre içim acıyarak sustum. Sonra merak ettim.
Bir kazaya mı uğramış?
Hayır, öyle doğmuş.
Peki ama nasıl çalışıyor?
Bayağı çalışıyor işte. Kolları çok kuvvetlidir.
Ayağı olmayan insan yürüyemez, değil mi?
Tabii yürüyemez. Babamın bir koltuğu var. Bunun üstüne oturur, elleriyle tekerlekleri çevirir, istediği yere gider. Sayfa 9.
Bu alıntı iki bakımdan önemlidir. İlki, tam insan, yarım insan kavramlarıyla eksiklik duygusu vermesi açısından önemlidir. İkincisi, engellilik durumunun aile bireyleri üzerinde nasıl utanma duygusu yarattığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Küçük kızın babasıyla ilgili düşünceleri yine çevrenin tutumu ve öğretisi nedeniyledir. Çevrenin bu konuyla ilgili düşünceleri arkadaş Erol'un sözlerinden yansır. Arkadaşımın babasının haline üzülmekte hakkı vardı. İnsan böyle bir babanın çocuğu olmak ve babasını böyle sakat görmek istemezdi. Özellikle çocuklar alay etmek için böyle olayları ararlar. Kimi acır, güler geçer. Sayfa 9. Yarım adamdaki baba okula gidememiş, liseyi dışarıdan bitirmiştir. Bunun nedenleri arkadaş ilişkilerini incelerken ele alınacaktır. Şimdi engelli bir insanın aileye katılmasına ilişkin Sevim'in görüşlerini inceleyelim. Arkadaşım, sakat bir çocuğun doğması bütün ailesi için bir felakettir. Bak, babamız bugün ne kadar neşeli görünse, ne kadar para kazansa, biz yine onun sakatlığına üzülüyoruz. Zavallı adam yaşadığı kadar evin içinde bir hastalık, büyüklerinin ayağına bağ olduğunu düşünmüş. Bugün ben onun neler duyduğunu anlıyorum. Fakat kendisi, kızım diyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Yiyor, içiyorum işte, bir eksiğim yok. Canım isterse atlarım bir arabaya gider gezerim. Her şey parayla olur. Nice adam vardır ki parasızlık yüzünden benden çok daha mutsuzdur. Bak, evim var, eşim var, oğlum, kızım var. Elimde biraz para getiren bir işim var. Ben daha ne isterim? Sayfa 20. Hakkında doğuşu felaket nitelemesi yapılan Bekir Bey ise engellilik ve aile konusundaki düşüncelerini kızı yokken Erol'a şöyle aktarır. Kızın yanında pek konuşmak istemedim. Benim çocukluğum çok sıkıntılı geçti. Herkesten kaçardım. Bazen güdük bacaklarımı anama bile göstermek istemez, ölmeyi düşünürdüm. Hemen bütün sakatlar böyledir. Sağlam adamlardan utanırlar. Sakatlık kendi suçları değildir ama başkalarının kendilerine acıması onlara çok dokunur. Sayfa 39. Görüldüğü gibi bu anlatıyı okuyan okur, sakatlığın utanılacak bir durum olduğunu düşünebilecektir. Bekir Bey, çoğu gitti azı kaldı diyerek yaşamın bir yok olduğunu söylemekte ama yine de mutlu olduğunu belirtmektedir. Bekir Bey bazı normallere göre üstün olduğunun farkındadır. Ancak bu üstünlük hissini para kazanmasına bağlar. Paraya bağlı duyulan üstünlük hissi, yazarca bulunan olumsuz bir üstünlük hissidir. Bu alıntı ayrıca dilin aşağılayıcı biçimde kullanımına güçlü bir örnektir. Her ne kadar Bekir Bey kimseye muhtaç olmadan yaşayan, çevresine yardım yapan, çocuk okutan, ailesine düşkün, mutlu bir insan olarak çizilmişse de, eksik ve yarım sözcüklerinin sıkça kullanımı ve ailesinin ona acıması, bu mutlulukta bile bir eksiklik duyumsatır. Tuğcu bu eserde çocukların acıma duyguları üzerine epey gitmiştir. Tuğcu'nun eserlerinde duyguları bu denli kullanması genel bir eleştiri konusudur. Bu konuda Selahattin Dili Düzgün'ün görüşlerinden yararlanabiliriz. Sever ve Arkadaşları adı geçen eser sayfa 132. Ne yazık ki çoğu yazar yapıtında duyguların işleyişini kötüye kullanır. Daha doğrusu çocukların kolayca özdeşleşmesinden yararlanarak onların duygularıyla oynar. Edebiyat geçmişimizde hemen her kuşağın tanıdığı Kemalettin Tuğcu, duyguları ve duygusallığı bu anlamda en fazla kullanan yazarlardan biriydi. Söylediklerimizin kesinlikle Tuğcu'nun kişiliğine yönelik bir amacı bulunmamaktadır. Ancak Tuğcu'nun hemen hemen bütün kitaplarında basit bir şablona dayalı olarak kurgulanan öykü ve romanlarda okurun, yazarın amaçladığı tepkileri göstermemesi neredeyse olanaksızdır. Bu tür kitaplarda daha çok herkesin doğru olarak benimsediği bir değer, bir durum tersine işletilir ve okurlar böylece kışkırtılır.
Gerçekten de Selahattin dili düzgün işaret ettiği konu Kemalettin Tuğcu'nun birçok romanında görülür. Bu zavallı sakat yaklaşımı engelliye acıyarak yaklaşmayı en çok Kemalettin Tuğcu romanlarında olmak üzere çeşitli anlatılarda görmek mümkündür. 1902-1996 yılları arasında yaşamış olan Tuğcu, sayıca en çok engelli kahraman içeren eserinde sahibidir. Kendisi de engelli olan yazarın yaklaşımında engelliye acıma ve engelsiz olan da engelliye ilişkin bir şefkat uyandırma isteği olduğu açıktır. Yazarın ayaklarının içe dönüklüğüyle alay edildiği için hiç okula gitmediği, kendi kendini eğittiği düşünüldüğünde yaratmak istediği merhamet ve şefkat duygularının kökeninde kendi durumuna duyduğu merhamet olduğu ileri sürülebilir. Nemika Tuğcu, Sırça Köşkü'nün masalcısı Kemalettin Tuğcu'nun yaşam öyküsü, Can Yayınları, İstanbul 2004, sayfa 80. Bir diğer dikkate alınması gerekli husus, yazarın yaşı itibarıyla Osmanlı değerlerinin etkisi altında büyüdüğü gerçeğidir. Büyük babası Faik Bey, 2. Abdülhamit'in komiseridir. Tuğcu adı geçen eser, sayfa 45. 2. Abdülhamit döneminde engellilere muhtacin olarak bakıldığı ve engelsizle ilişkisinin atiye, fitre ve zekat yoluyla hayırsever bir kavramsallaştırma penceresinden olduğu İzi Harika Karakaş'ın Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptığı tezde açıklanmıştır. İzi Harika Karakaş, 2. Abdülhamit döneminin fiziksel engelli, kazazede ve felaketzedelere yönelik politikalarının bir analizi, 1876-1909, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2007. Bu bakış açısı, Kemalettin Tuğcu romanlarında görülen engelsiz karakterin kendisini şanslı ve koruyucu, engelliyi zavallı görme tutumunu açıklamak için faydalı olabilir. Engelli aile ilişkisine geri döndüğümüzde yine Kemalettin Tuğcu'nun yazdığı engellilik oluşumu nedeniyle önce birbirine düşen, sonra kenetlenen bir ailenin anlatıldığı Sakat Çocuk'la devam edebiliriz. Kemalettin Tuğcu, Sakat Çocuk, Erdem Yayınları, İstanbul, 1991, sayfa 17. Bu felç onları birbirine yıkmıştı. Önce birbirlerine suç işlemiş, sonra bu suçu bölüşmüşlerdi. Bir felç, biricik oğullarını sakat etmişti işte. Necibe Hanım o gün bugündür sakat çocuğu bırakıp evden çıkmamıştı. Gezmek, süslenmek, şarkı söylemek gibi insanı ferahlatan her şeyi bırakmıştı. Çocuk onun göğsünde açılan bir yara olmuştu. Bekir Bey de bir yere gitmezdi. O işine gidip gelirken akşama kadar evini düşünür, bardaktan boşanırcasına yağmur yağsa yine birkaç dakika geç kalmadan evine gelirdi. Bu çocuğu avutmak, eğlendirmek, yüzünü güldürmek için ne mümkünse, ellerinden ne gelirse yapıyorlardı. Bu anlatıda anne ile baba ilk tatsızlıktan sonra birbirlerine kenetlenmeyi başarmıştır. Ancak yara diye nitelenen çocuk nedeniyle de neredeyse yaşamaktan vazgeçmişlerdir. Tuğcu'nun kurguladığı birbirine kenetlenmiş aile örneğinin tam aksini Necati Güngör'ün Ressamın İki Kuşu isimli öyküsünde görürüz. 2009 yılında yayımlanan bu öyküde annesi yanındayken kaydıraktan düşüp yürüyemez hale gelen çocuğun ressam babası anneyi acı sözlerle suçlar. Sonunda anne evi terk eder. Çocuk onun kendilerini bırakmasının nedenini kalp kırıklığından diye adlandırır. Necati Güngör, Ressamın İki Kuşu, Sessiz Yürek, Gün Işığı Kitaplığı, İstanbul 2009, sayfa 16. Bu anlatıda görüldüğü gibi engellilik durumu aileyi parçalar. 1997 yılında yayımlanan ve kendisi de engelli bir yazar olan Melike Funda Kaynak tarafından yazılan Güneşe Açılan Pencere'de ise yazar tam anlamıyla destek bir aile kurgular. Kurguladığı bu ailedeki değerler hiyerarşisinde bilgili beyin hareket eden bacaklara üstün tutulur. Ateşli hastalık geçirdiği için yürüyemeyen Tutku, Düldül adını verdiği tekerlekli sandalyesiyle evin içinde kimseye gereksinim duymadan hareket etmeye başladığından beri kendisini hiç eksik hissetmez. Sayfa 6. Arkadaşlarından biri aldığı kitabı geri getirmeyince Tutku çok üzülür. Bunun üzerine baba şunları söyler. Yürüyen insanların senden üstün olduğunu düşünüyorsan çok yanılırsın. Hareket eden bacaklar, üzerinde bilgili bir beyin taşımıyorsa ne işe yarar ki? Örneğin sen, şu anda sınıfının hatta okulunun en iyi öğrencilerinden birisin. Bunu da okuyup öğrenerek başardın, öyle değil mi? Ayrıca ancak kültürlü insanların kitaba gereken önemi verdiğini unutma. Anlaşılan Bülent biraz cahil bu konuda. Melike Funda Kaynak, Güneşe Açılan Pencere, Bu Yayın Evi, İstanbul 1997. Babanın kızının öz saygısını desteklemek amacıyla altını çizdiği zihinsel kapasiteyi önceleme söyleminin tutku tarafından içselleştirildiğini şu olayla anlarız. İlkbahar geldiğinde anne Tutku'yu ünlü bir doktora götürür. Muayenehanede otururken Tutku zihinsel engelli bir kız görür. Kendisiyle bu kızı karşılaştırınca elinde olmadan sevinir. Sevindiği için suçluluk duyuyor, olsa da içinden iyi ki ben böyle değilim diye geçirmeden edemez. Bugüne kadar yapabildiklerini sıradan şeyler olarak gördüğünden aslında ne denli şanslı olduğunu kavrayamamıştır. Oysa şimdi karşısında oturan kıza baktıkça insanın en önemli organının beyin olduğunu görür. Sayfa 72. Yukarıdaki tanrısal anlatıcının sözleri bize hem Tutku'nun babasının söylemini içselleştirdiğini düşündürür, hem de metinlerdeki ilişkilerde bile engelliler arasında da bir hiyerarşinin varlığına işaret eder. Yürüme engelli Tutku, bir zihinsel engelliyle rastladığında zihinsel engelli olmadığına memnun olmuştur. Oysa daha sonra göreceğimiz gibi zekalarıyla normallere üstün olarak karakterlere de rastlamak mümkündür. Zeynep Cemali'nin 2003 yılında yayımlanan Patenli Kızındaki işitme engelli Şerare'nin ailesi ise belki de anlatılar arasında en bilinçli aileyi temsil eder. Zeynep Cemali, Patenli Kız, Günüşür Kitaplığı, İstanbul 2003. Şerare'nin daha doğmadan annenin hamilelik sırasında kullanmak zorunda kaldığı ilaçlar nedeniyle engelli doğacağı bellidir. Yüksek eğitimli aile daha kızları doğmadan kurslara giderek dudak okumayı ve işaret dilini öğrenir. Onların bu hazırlığı sayesinde kızları daha 2 yaşında dudak okumaya başlar. Şerare'nin ailesi çok bilinçlidir. Ancak 2003 yılında yazılan bu romandan tüm ailelerin bu denli bilinçli olmadığını da öğrenir. 1969 yılında yazılan Garip'ten tam 34 yıl sonra 2003 yılında hala çocuklarını saklayan aileler mevcuttur. Şerare ile kuzeni Nil, Şerare'nin yazdığı Patenli Kız isimli eser nedeniyle televizyona çıkarlar. Şerare sorulara işaret diliyle yanıt verirken Nil de çevirir. Sunucu başarılarının sırrını sorar. Yaşama bağlılık. Şerare bir an duraksadı, sonra kararlılıkla devam etti. Yüzü önemli şeyler söyleyecekmişçesine ciddileşti. Biz engelliler için yaşamı çekilmez kılanlar, çevremizdeki insanlar, hatta en yakınımız olan ailelerimizdir. Engelli olduğumuzu biz kabul etsek bile onlar kabul etmezler. Öncelikle bizi özürlü görenler onlar. Şerare yine duraksadı, sanki fazla ciddileşmiş olmaktan rahatsızlık duyuyor gibiydi. Gülümsemeye çalıştı. Oysa bizler hatalı ya da suçlu değiliz. Aksine çok kararlıyız, çok azimliyiz. Bizim için engeller aşıldıkça geride kalır. Bunu en başta ailelerimiz kabul etmeliler ki topluma da kabul ettirebilsinler. İşte o zaman dünyada hiç zavallı sakat kalmaz. Sayfa 193. Aile ve çevre üzerinde çok duruyorsun diye özetledi sunucu. Ailelerden ve toplumdan beklentilerin nedir o halde? En kötüsü engelli çocuğu gizleyen aileler. Sayıları hiç de az değil. Neden gizlediklerini bilmiyorum. Belki korumak için, belki de utanıyorlar. Ama bu çok kötü. Böyle bir cezayı kimse hak etmez. Aslında kendimizi kanıtlamamız için bize güvenilmesi, sevgi ve ilgiyle davranılması yeterli. Elbette bir de eğitim görmemiz. Eğitim herkes gibi bizlerin de hakkı. Herkesteki yetenekler bizde de var. Şerare'nin yukarıdaki alıntıdaki isyanı, ilköğretimin sonuna kadar yasa ve kararnamelerle güvence altına alınmış engelli çocuğun eğitim hakkını, çocuğunu ortaya çıkarmadığı için engelleyen ailelere karşıdır. Zavallı sakat tanımının ortadan kalkması için önce aileler çocuklarını kabul etmelidir ki toplum da kabul edebilsin. Bu kabulün sağlanması için Kristeva'nın normal olarak kendi içindeki eksiklikle yüzleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini daha önce belirtmiştim. Burada Şerare'nin böyle bir cezayı kimse hak etmez yargısına benlik saygısı açısından bakmak istiyorum. Benlik saygısının kişiler arasındaki ilişkilerle pekiştiğini Sema Kaner, ortopedik engelli ve engelli olmayan erkek ergenlerde benlik kaygısı ve beden imajı makalesinde değişik yazarlara atıfla tartışmıştır. Kaner, J. Crocker ve B. Major'a atıfla bireyin çevresini kontrol edebileceğini, yönlendirebileceğini görerek yeterli, başarılı, muktedir bir benlik görüşü ve bunun sonucunda da yüksek bir benlik saygısı geliştireceğini belirtir. Sema Kaner, ortopedik engelli ve engelli olmayan erkek ergenlerde benlik saygısı ve beden imajı, Özel Eğitim Dergisi 2, 4, 2000, sayfa 13-14. Çevreyle başarılı etkileşim fırsatlarının engellenmesi, benlik saygısının olumlu gelişimini engelleyebilir. Bu görüşe göre, etkilenmiş bir grubun üyeleri çevreyi kontrol ve yönlendirmede ayrımcılık ve yetersiz kaynaklar gibi sınırlı fırsatlara sahip olmaları nedeniyle düşük benlik saygısına sahip olabilirler. İşte eğitim hakkı elinden alınmış engelli, ilişki kurma hakkı da elinden alınmış bir birey olacağından, insan olmanın doğal bir sonucu olarak özüne saygı duyma hakkından da bu hakkı en çok savunması gereken kendi ailesi tarafından mahrum bırakıldığından, kimse böyle bir cezayı hak etmez yargısının ne kadar haklı olduğu açıktır. Engelli kardeş ilişkisine geçmeden 2008'de yazılan amatörce yapılmış ve estetik değeri çok az olan resimleri açısından çocuk edebiyatının sorunlu bir örneğini bir çağdaş masalı da incelemek gerekir. Leyla Koçak, Sinan Bal, Faruk Alkan ve Özlem Zenginol, Engelsiz Masal Seti, Engelsiz Kitap Yayın Evi, Ankara 2008. Bu set konusunda telefonla görüştüğüm Sinan Bal, setin resimleri ve dağıtım sorunları nedeniyle başarılı olmadığını ve tekrar basılmayacağını belirtti. Tüm kahramanları engelli olarak tasarlanan Engelsiz Masal setinde 4 çağdaş masal vardır. Çağdaş masal, modern masal kavramı, belli yazarlar tarafından belli amaçlar doğrultusunda yazılan ve anlatım özellikleri geleneksel masala benzeyen anlatılar olarak betimlenmiştir. Sever ve Arkadaşları, adı geçen eser sayfa 100. Bu bölümde engelli ile babasının ilişkisini betimleyen Faruk Alkan'ın Kuyumcunun Cevheri isimli masalını gözden geçireceğiz. Kuyumcunun Cevheri'nde çok becerikli bir kuyumcunun Cevher isimli bir oğlu olur. Cevher büyüdükçe ellerini ve ayaklarını çok iyi kullanamadığı, sürekli bir şeyleri kırıp döktüğü ortaya çıkar. Onu Bilgin'e götürürler. Bilgin, bu çocuğun hareket gerektiren işlerde zorlanacağını ama bazı konularda yaşıtlarından daha başarılı olabileceğini belirtir. Kuyumcu, mücevher işlerken gösterdiği itina ile oğlunu eğitir ve içindeki cevheri çıkarmasına yardımcı olur. Cevher, masal, öykü, şiir yazar ve hiç okula gidemeyen genç, en uzak köyde bile öyküleri anlatılan saygın bir yazar olur. Kuyumcunun Cevheri'nde Cevher, farklı olarak tanımlanır. Farklı olan yalnızca fiziksel engeli nedeniyle farklı olmaz, kimi zaman bir yetenek de farklılık konusudur. Anlatı farklılığın kabulüyle sonlanır, bu masalın çocuklar açısından sakıncası, hiç okula gitmeden tanınmış bir yazar olunabileceğini düşündürtmesidir. 4. ayrımın sonu, sayfa 68.